Bugün okumak istiyorum İbraniler Mektubu'ndan. 12. bölümden ayet 12'den 29'a kadar. Bayağı uzun. Uzun bir ayetler. Çok temalar var, çok farklı fikirler var. Ve bunları derin derin dalamayız. Zaman yetmeyecek. Aslında her bir ayet üzerinde tek tek birer vaaz yapabiliriz. Yani o kadar önemli konular. Ama bugün daha bir kuş bakışını yapmak istiyoruz. Bu da aslında 3 tane parça görüyoruz. Birincisi, Pavlus 5 tane kısa nasihatler veriyor. Kısa öğütler veriyor. Ne yapalım imanlı hayatımızda? Tak tak tak tak tak böyle 5 tane arka arkaya sıralıyor. Ondan sonra daha uzun bir parça var. Nerede eski sistemi ve yeni sistemi karşılaştırıyor. Musa'nın zamanında, Musa'nın kanununun altındaki inanç sistemi, iman sistemi ve bugünkü durumumuzu çok güzel karşılaştırıyor. Hani bugün ne kadar farklı bir sistemdeyiz, religiyadan, dinden farklı bir şey onu orada gösteriyor. Ve son parçada dikkatimizi dünyanın sonuna çekiyor. Yani her şey yanacak, her şey burada kalacak. Bir laf olarak bunu çok seviyoruz söylemeye ama dikkatimizi çekiyor. Madem öyle biz nasıl yaşayalım? Tamam mı? Demek ki burada dediğimiz gibi her şey belki kafamızda kalmayacak. Bazı şeyler diyeceksin ama bazı şeyler belki bu bana konuşuyor diyebilirsin. Ve o yüzden Rab gereken şeyi sana gösterebilir. Tamam. Birinci olarak ayet 14'ten 17'ye kadar bu da okuyoruz 5 tane kısa nasihatler. Bu bizi konuşuyor. Bu sanki Pavlus'un mektuplarında benzeyen bir şey. Hep aynı böyle yapı vardır. Hep aynı sistem var. Önce teori konuşuyor, sonra pratikte konuşuyor. Önce Mesih hakkında önemli bilgiler veriyor. Ondan sonra dönüp bize gösteriyor bu bilgiyi aldıktan sonra ne yapalım bu bilgiyle. Demek bu ayetlerde okuyacağımız bütün nasihatler kimin içindir? Kimin için bunlar geçerlidir? Kim yeniden doğmuşsa? 12. bölümden önce 11. bölüm var. Ve bu mektubu okuyanlar biliyor ki o bölümde bize uzun bir liste, kişilerin listesini çıkarıyor. Bu kişi Adem'den başlayarak diyor, işte peygamberlerin hayatlarına kadar tek tek gösteriyor. Bu kişiler imanla yaşadı. İmanla yaşadılar. İmanla yaşayan kişiler için bu ayetler yazılıyor. İmanla yaşayan kişiler ancak bu şimdi nasihatler anlayabilir. Başkaları değil. Önce lazım imanla yaşamayı öğrenesen, da bu ayetler, bu sözler sana bir şey konuşsunlar. Acaba biz bu durumda mıyız? Tamam imanlıyız. İsa Mesih'in öğretişini kabul ettik. Ama imanla yaşamak bugün farklı bir şey. İmanla yaşamak her zaman risk demektir. Yani durup dururken kendini riskli bir situasyona koyuyorsun. Tamam mı? Durup dururken diyorsun, madem Allah'ın sözü bana bunu konuşuyor, şimdi bu adımı atıyorum. Bu adımı atıyorum. Değil hani sadece kafada kalan bir düşünce. Ama hayatımda bir değişiklik yapıyorum. Evet. Şimdi bakacağız bu 5 tane kısa kısa sözlerle nasıl bize akıl vermek istiyor, nasihat vermek istiyor. Birincisi diyor ki madem imanımız var, madem imanla yaşıyoruz görmekle değil, o zaman ne yapacağız? Birincisi diyor çabalayın herkesle barışıklık içinde olasanız. Çabalayın diyor, uğraşın herkesle barışıklık içinde yaşarsanız. İçimizde bir gurur var ve ona dokundular mı? Bize bir haksızlık yapıldı mı? En birinci tepkimiz ne oluyor? Söylüyoruz, bağırıyoruz, çürüyoruz. Ama olmaz! Öyle değil mi? İşte onun için kavgalar çıkıyor. Ama Rab bizi burada diyor ki herkesten barışıklık içinde yaşasınız. Bizi çok kişi karşı gelecek. Rab onu kesin söylemiştir. Ama Rab bize kesin buyruk verdi. Herkese karşı sevgi gösterin. Sevgiyle yaşayalım. Bu birincisi. Bunu öğrenelim. İkincisi diyor ki ve kutsallığın peşinde koşun. Çünkü o olmadan kimse Rabbi görmeyecek. Kutsallığın diyor peşinde koşun. Sanki önde bir hani hedef var ve bunu lazım erişesin. Koşmak, uğraşmak. Uğraşın diyor. Kutsallığın peşinde koşun. Evet, kutsal olmak. Bu ne demek bu? Bu dünyadan ayrı olmak. Kutsallığın özü budur. Ayrısın, farklısın. Rab İsrail halkı dedi ki seçtim sizi kutsal bir halk olasınız. Ayrı. Öbür milletler gibi düşünmüyorsunuz. Öbür milletler gibi putlara tapmıyorsunuz. Ben başka bir tanrıyım. onların adetlerini, onların düşüncelerini paylaşmayın. Evet, biz de öbür halklar gibi değiliz. Biz farklı olmakla gurur duyalım. Bu bize iyi gelsin. Hani farklıyız. Ama içimizde var hep böyle bir duygu. Ah, ben de herkes gibi olmak istiyorum. Herkesin yani yaptığını ben de yapmak istiyorum. Niye ben yapmayayım? İşte bu. Rab burada bizi çağırıyor. Kutsal olalım. Diyor ki, kutsallık olmadan diyor kimse Rab'bi görmeyecek. Aldanmayalım. Yani bu olmadan imanlı hayatımız boştur. Eski antlaşmada bir baş görevli vardı, bir baş kahin. Onun özel giysileri vardı. Ve kafasında bir sarık vardı. Bu sarığın üstünde altın bir plaka, bir tabela vardı. Ve o sarıkta yazardı, Rabbe kutsaldır. Rabbe kutsaldır. Demek ki kafada, değil mi? Sarık kafada duruyor, beyinde. Ve sanki bu düşünce hep onda olsun. Sen farklısın. Sen öyle öbür insanlar gibi değilsin. Sen kahin olarak seçildin, başka bir hayat yaşasın. Öbür insanlar neyin peşine gidiyor? Herkesin tarlası vardı, ekinleri vardı, hayvanları vardı, hizmetçileri vardı. Kafa orada. Bizniste, düşüncede. Hani sadece bu vardı. Ama kahinler özel adamlar. Onlar seçilmiş kişiler. Onlar başka türlü düşünce olsun. Kutsallık bu demektir. Evet, yeni antlaşmada onun gibi böyle değişik rubalar, spesyal giysiler yoktur. Normal giysiler giyiyoruz. Ama düşünce daha da önemli. Düşünce daha da derin olsun. Asıl kutsallık lazım olsun bizde. O olmadan diyor kimse Rabbi görmeyecek. Hiç aldanmayalım. Kimse bu pekalarda oturduğu için kurtulmayacak. Hiç kimse İsa Mesih'i aha evet dediği için kurtulmayacak. Eğer hayatında bir hani ayrılık ve kutsallık yoksa. Senin hayatın odgovar yapıyor mu? Senin söylediğin şeylere. İman ettiğini söylüyorsun ama hayatında bunu gösteriyor musun kutsal olmakla? Üçüncü olarak diyor ki, dikkat edin, kimse Allah'ın merhametinden uzaklaşmasın. Kimse Allah'ın merhametinden uzaklaşmasın. Evet, biz merhametle kurtulduk. Rab bizim günahlarımızı merhametle affetti, karşılıksız. Ve onda devam ediyoruz. Merhametle başladın ama merhameti de lazım devam edesin. Değil mi? Evet, kimse bu merhametten uzaklaşmasın. Nasıl ondan uzaklaşıyoruz? Nasıl Rabbin merhametinden uzaklaşıyoruz? Unutuyoruz nereden geldiğimizi. Unutuyoruz aslında çamurda yaşadığımızı bir vakit. Unutuyoruz karanlıkta doğduğup yani büyüdüğümüzü. Niçin? Merhametliyiz artık, ben imanlıyım. Böyle bir gurur, bir hava geliyor ve nereden çıktığını unutuyorsun. Merhametten uzaklaşıyorsun. Sen öyle davranıyorsun başkalarına, sanki Rab sana merhamet etmedi. Artık kanunla cevap veriyorsun. Evet, yasanın tekrarı 4. bölümde, ayet 9'da şöyle yazıyor. Ancak gördüklerinizi unutmamaya, yaşamınız boyunca aklınızdan çıkarmamaya dikkat edin ve uyanık durun. Bunları çocuklarınıza, torunlarınıza anlatın diyor. İsrail halkı nereden çıktı? Kölelikten. Yani 430 sene yalvardılar. Hani diyorlar ya Osmansko Igo bilmem ne. Evet, aynı bunun kadar uzun bir zaman çektiler. Kölelik. Hani hayatları tehlikedeydi. Büyük baskı altındaydılar. Ve Rab onları oradan çıkardı, kurtardı. Büyük bir kuvvetle, büyük bir güçle. Ama sonra ne oldu? Unuttular. Birkaç ay içinde bile unutmaya başladı. Orada etimiz boldu. Orada soğanlar vardı. Pırasa, sarımsak. Böyle şeyler vardı bizde. Ya şimdi başladılar ağlaşmaya. Merhametten uzaklaşmayalım. Nereden çıktığımızı unutmayalım. Kardeşliğimizi de öyle davranalım. Sanki Rab sadece bana merhamet göstermedi. Ben mecburum sana da ben merhamet göstereyim. Değil mi? Bunlar birlikte gidiyor. Dördüncü nasihat şöyle diyor. Bir hangi acı kök çıkmasın. Yoksa çok kişi onunla lekelenecek. Bir acı kök diyor çıkmasın. Yoksa diyor çok kişi bu acı kökle lekelenecek. Ne demek istiyor? Acı bir kök. Bu hani kök toprağın altındadır değil mi? Görünmeyen bir şey. Bu insanın yüreğini konuşuyor. İnsan yüreği dışarıdan gözükmüyor. Ben sana bakıyorum, sen belki bana çok güzel bir imanlı gibi gözüküyorsun. Ama senin yüreğini ben onu göremem. Ve o yüzden bu bir köke benzetiliyor. Acı kök. Bu söz asmadan geliyor. Yani bağcılıktan. Asmanın kökü bozuldu mu bütün üzümler de ekşi çıkıyor. Her sefer ekşi üzümleri topluyorsun hani gözükmesinler. Bunu ayırıyoruz, atalım onları. Ama bir bakıyorsun seneye gene çıkıyor. Neden? Çünkü kök bozuk. Acı bir kök var. Bozuk bir kök var. Aynı bunun gibi görüyorsun bir kişi iman etmiş ama seneden seneye bakıyorsun işler aynı. Adam sıkıyor kendini biraz imanlı gibi görünmeye, içmiyor, sigara kesiyor bilmem ne. Ama işler gene aynı kalıyor. Neden? Kök bozuk, yürek bozuk. Onun için Rab bize gösteriyor burada yüreğine dikkat et. Yürek sadece böyle bir muskul gibi değil, bir kas hani göğsünün ortasında bir kas gibi kanı pompalayan bir organ değil. Yürek her zaman insanın özü için kullanılıyor. Orada karar veriyoruz. İnsanın en derin bir soğanı düşün. Bir soğan da değil mi? Parça parça böyle katlar var. Onları çıkarıyorsun. En sonunda küçük bir şey kalıyor. İşte bu senin yüreğin. Tamam mı? Senin içinde bu yürek önemlidir. O karar veriyor. Kimse seni o derecede görmüyor. Senin karın, senin kocan bile bu yüreği anlamıyor, bilmiyor. En derinlikte nasıl karar veriyorsun? En derinlikte ne düşünceler var sende? İşte onun için acı bir kök olmasın. Yüreğimize dikkat edelim diyor. Bu imanlılara söylüyor bunu. Bir imansızlara. İmanlılar lazım dikkat etsin. Yüreğinde ne var? İbraniler 3:12 şöyle diyor. Kardeşler dikkat edin, aranızda olmasın öyle bir kişi. Hani içinde kötü ve iman etmeyen bir yürek olsun ve yaşayan Allah'tan ayrılsın. Kötü, iman etmeyen bir yürek. Ve bunu imanlılara yazıyor. Nasıl olabilir? İman etmeyen bir yürek, kötü bir yürek. Olur mu böyle şey? Değil mi imanlıyız? Değil mi temizlendik? Nasıl imanlı da kötü bir yürek olabilir? Yani iman etmeyen bir yürek olabilir. Yasanın tekrarı 29:18 şöyle diyor. Dikkat edin, bugün aranızda bu halkların tanrılarını tapmak için tanrınızın Rab'den sapan erkek ya da kadın, boy ya da oymak olmasın. Aranızda acılık, zehir veren kök olmasın. İşte ayet oradan geliyor. Rab'den ayrılınca fikir de, Rab'den ayrılınca yüreğimiz bozuluyor. Sen ona bağlı kalmazsan, sen ona günden güne, seneden seneye böyle daha büyümesen bir gerileme var. Ve o zaman senin yüreğinde bir değişiklik oluyor. Tamam gene imanlıyız diyorsun ama yürek artık başka tarafa gidiyor. Ve bu da bizi uyarıyor. Yüreğimize dikkat edelim. Bak kendine. Bazı insanlarda hiç böyle ayna yok evde sanki. Hani ruhsal aynalar yok. Tamam yapıyor yaptıklarını bilmem ne. Çünkü kendine bakmıyor. Kendi yüreğine dikkat etmiyor. Evet tema hep aynı. Siz farklısınız, öbür milletlere benzemiyorsunuz. Tamam mı? Ve beşinci olarak diyor ki zinacı ya da Allahsız biri olmasın. Mesela Esav gibi. O bir lokma ekmek için ilk doğan hakkını sattı. Ve biliyorsunuz sonra mirası almak istedi ama geri çevrildi. Gözyaşları döküp tövbe etmek istedi ama meydan bulamadı. Beşinci nasihat bu. Ne diyor? Aranızda zinacı ya da Allahsız biri olmasın. İncil'de sık sık görüyoruz nasıl zina, katillik ve putperestlik gibi ağır saydığımız günahlar var ya, böyle büyük günahlar. Bizimce yani hafif günahlarla bir solukta anılıyor. Zinaya söylüyor, aynı ayette konuşuyor yalancılık için. Bizim için dünya kadar farklı ama Rab için bunlar bağlı. Zinacıdır ve Allahsız. Nasıl Allahsız olacağız? Nasıl biz imanlı Allahsız olabiliriz? Değil mi toplantıya gidiyoruz? Değil mi vaftiz olduk? Değil mi asıl imanlıyız bu papaz kiliseleri gibi değil? İşte bu da bir kişiyi gösteriyor. Esav. Esav da imanlıydı. İmanlı da bir haneden idi. Ama onun yüreği başka yerdeydi. Bir anlık karnını doyurmak için ilk doğan hakkını sattı. Hatırlıyorsunuz olayı değil mi? Yakup diyor ki hani bak sen acıktın mı? Ver sat bana hakkını. İlk doğan hakkını, ben bir aga gibi sayılayım, mirasçı ben olayım, Sen gene bir yemek, bir çanak, mercimek çorbasına karşılık tamamı hakkını ver bana. Bu günah idi diyor. Ve Rab Esaf'a mana buluyor. Neden böyle yaptın? Neden böyle ilk doğan hakkını satıyorsun? Ben yeni imanlıyken bunu anlamazdım. Bana çok ters geldi. Kim daha büyük günahlı? Kim daha büyük bela yapıyor? Onun kardeşi mi? Yoksa Esaf mı? Yakup üçkağıtçı. Yakup yalancı. Aldatırıcı, sahtekar. Ve gene de ona mana bulmuyorlar. Daha fazla Esaf'a mana buluyor. Ama bakarsak azıcık derin düşünürseniz Esaf'ın günahı gerçekten daha büyüktü. Onda var iken onu bokluğa attı. Sanki önemli, kutsal bir şey bokluğa attı. Bana ne? İlk doğan hakkı. Adam zaten bütün gün kırda, bütün gün avcılıkta, balıkta, bilmem ne. O yeterdi buna. İlk doğan hakkı. Bana ne lazım mal? Bana ne lazım saygınlık? Bu da diyor ki biz de öyle olmayalım. Bizim de ilk doğan hakkımız var ve biz onu bokluğa atmayalım. Biz onu küçük saymayalım. Tamam mı? Bu da biliyorsunuz mahallede seçimler oldu mu partiler geliyor. Birkaç kebapçı, birkaç bir tavuk, yarım tavuk karşılığında tamam mı? İnsanlar kendini satıyorlar. Sadece ver bir tavuk ve 10 tane köfte bilmem ne imza atıyor. Hadi seçtim sizi. Olur mu? Rab diyor ki imanda da öyle davranan kişiler var. İmanda da kişiler öyle yapıyor. Esaf'ı örnek gösteriyor ve diyor ki o da öyle yaptı. Bazılar gene nasıl yapıyorlar bunu? Yok bir şey. Şimdi yaparım, şimdi günah işlerim, sonra bir tövbe basarım, hazır. Öyle düşünce var. Tövbe basarım. İyi, güzel. Ama bak ayette ne yazıyor? Esaf da tövbe etmek istedi ama meydan bulamadı. Fırsat bulamadı. Tövbe etsin. Tamam mı? Evet. Şimdi 5 kere bize hani uyardı. Bu mektupta gördük böyle 5 tane akıl verdi. Ve şimdi 2 Balkan'ı karşılaştırıyor. Sina Dağı ve Siyon Dağı. Sina Dağı hani Kızıldeniz'in ortasında tamam mı? İsrail halkı oraya odan geçerken Musa o da buyrukları aldı. Ve Siyon Dağı bugünkü Yeruşalim'de. Tamam mı? Ve orada sonra tapınak yapıldı. Siyon her zaman tapınak için, Allah evi için bir simboldür. Bu aftar burada iki Balkan'ı karşılaştırıyor. İki zamanı, tamam mı? İki Allah sistemi karşılaştırmak istiyor. Hangisinin altındayız bugün? Musa ve İsa. Eski ve yeni sistem. Neden bu önemli? Ve diyor ki eskiden insanlar nasıl yola getirilirdi? Bugün nasıl? Eskiden onların motivasyonu neydi günah işlemesinler? Biz bugün nasıl? Ne durumdayız? Ve o da diyor ki, tamam mı? Eski Balkan bu Sina'da. Sesleyin şimdi. Bu da Musa'nın yani zamanla anlattığı ne zaman o kanunu aldı, o olayı canlandırıyor. Ayet 18-21'e kadar. Ama siz o Balkan'a gelmediniz hani ona dokunmak yasak idi. Balkan'a dokunmak yasak idi. Orada harıl harıl yanan bir ateş, karanlık ve kapkara bir fırtına vardı. Bir borazan sesi ve sözlerin uğurlaması işitildi. O dereceye geldi ki onu işitenler yalvardılar artık onlara bir söz daha söylenmesin. Çünkü onlara buyrulan söze dayanamadılar. Bir hayvan olsa bile bu Balkan'a kim dokunursa taşlanacak. Bu görüntüye bakmak o kadar korkunçtu ki Musa dedi ki çok korkuyorum ve titriyorum. İşte bu olaya bir daha bakalım. Diyor ki Balkan'a dokunmak bile yasak idi. Bütün dinlerde tabu dediğimiz bir olay var. Yani dokunulması yasak olan bir eşya, bir şey. Bir put olsun, bir resim olsun, kutsal bir adam olsun, haram düşüncesi tamam mı? Yapma bu haram, ona dokunma. İsa Mesih bunu ortadan kaldırdı. Bizim için hani dokunulması yasak öyle bir şey yok artık. Kolosser 3:20'de şöyle okuyoruz. Madem Mesih'le beraber bu dünyanın temel kuvvetlerinin karşısında öldünüz, neden daha dünyadaymış gibi yapıyorsunuz? Neden şöyle buyruklara itibar ediyorsunuz? Ellenme, tadına bakma, dokunma. Bütün bu buyruklar öyle şeylerle uğraşıyorlar ki hani kullandığım vakit yok oluyorlar. İsa Thomas'a nasıl dedi? Gel bana yaklaş ve dokun. Ben kutsalım ama gene de dokun bana. Değil böyle hani bir tabu dediğimiz gibi bir haram bir şey. Evet, İsa bizi de çağırıyor. Gelin benimle birlikte yiyin. Petrus gökten konuştu. Hani Petrus kalk, kes ve ye. Apostolun İşleri 10-13. Artık yasak etler, böyle yasak içecekler falan yok. Ama Musa'nın zamanında vardı. Bu Balkan'a bile dokunamazsın. Düşün. Bir Balkan'a geliyorsun ve taşlara dokunmak bile sana ölüm getiriyor. İkinci diyor ateş. O da ateş vardı. Balkan'dan ateş çıkardı. Bir volkan gibi. Elbette yazıyor Allah hiç sönmeyen bir ateştir. Bu yeni antlaşmada bile yazıyor. Ama ateşin iki işi olabilir, iki fonksiyonu olabilir. Bir tarafta ateş yok ediyor, öldürüyor, mezara götürüyor. Öbür tarafta ateş var, insanı temizliyor, arındırıyor. Ve bu iki fonksiyonu görüyoruz. Evet, Rab bugün de ateştir ama bir anlam için. İstemiyor bizi öldürsün, istemiyor yani en ufak günahta, günah işlediğinde seni mezara soksun. Hayır. Onun amacı ateş gibi uğraşıyor bizimle ama bizi daha temiz yapmak için. Nasıl bir altın ateşten geçiyor. Sonra diyor, üçüncü mesele, karanlık ve fırtına vardı. Karanlık ve fırtına vardı. Eski antlaşmada onun altında bile Allah karanlık içinde kalırdı. O kendini 100% açıklamazdı. Allah karanlık idi. Musa kanunlar verdi. Musa bir takım sıralar koydu. Hani Rab daha doğrusu Musa'nın ağzından onu getirdi. Ama ne oldu? İnsan bu kanunlarla uğraştıkça bazı şeyler anladı ama Allah'ın kendisi o gene karanlıkta kaldı. Kendini açıklamadı tam olarak. Ama şimdi diyor 1. Petrus 2.9 şimdi diyor onu anlıyoruz. İsa diyor ki beni gören babayı görmüş oluyor. Allah'ın nasıl olduğunu öğrenmek istersen İsa'ya bak. Ve 1. Petrus 2.9'da diyor ki o bizi oğlunun şaşırılacak aydınlığına transfer etti. Allah bizim için aydınlıktır artık. Biz onu anlıyoruz. Evet. Dördüncü şey vardı. Borazan sesi ve uğurlaması. Düşün böyle. Kalın, uzun bir ses böyle. İnsana böyle bir korku düşünce, korku böyle duygusu veriyor. Evet. Bu duygu tanıyor musun? Bunu hissettiğin var mı? Korku filmlerinin içinde bunu çok fazla kullanıyorlar. Bir korku filmi sadece kalın bir ses var böyle. Ve bu aynı borazan sesi diyor. Musa'nın kanunu verilince orada var idi. Evet. Ve sonra Eriha kasabası, hatırlıyorsunuz. Eriha kasabasının etrafında dolandılar. Ve günden güne o borazan sesi işittiler. Ve en sonunda bu borazan sesi bu kasabayı yıktırdı. İmanlılar Allah'ı düşünürken aynı duygularına kapılıyorlar. Öyle değil mi? Bir kişi Tanrı düşünürken bu uğurlama sesi sanki onun yüreğine dokunuyor. Bir korku var. Bir ölüm korkusu var. Evet. Mesela Müslümanların müzikleri hepsi öyle. İlahileri hepsi öyle. İnsana bir korku veriyor. Değil bizim gibi ilahi çaldığımız gibi. Ama oradaki duygu başka. His başka. Musa'nın kanunu altında da öyleydi. Kanun verirken öyle bir durum vardı. Hep böyle bu duygu yaratmaya çalışıyorlar. Evet. Beşinci yazıyor taşlanmak. O Balkan'a dokunan insan, hayvanlar bile diyor taşlanacaktı. Taşlan öldürme cezası vardı. Bütün halk toplanıyor ve bu günahı işleyen kişiyi taşladılar. Ne yaptılar? Sadece dokundular. Bir dokunmak bile hani o kadar büyük ceza getirirdi. Ve yeni antlaşmada taşlanmak yok. Yeni antlaşma altında öyle bir şey görmüyoruz. Bunun en güzel senası Yuhanna 8. bölümde. O da bir kadın varmış. Zinada yakalandı. Ve ne oldu biliyorsunuz. Hepiniz biliyorsunuz. Bugüne kadar Afganistan'da, Pakistan'da ve birçok Arap devletlerde kadınlar taşlanıyor. Zina işliyorlar diye. Bazılar sadece pantolondan gezdiler diye taşlanıyorlar. Tabii ki en birinci bu iki yüzlüğe dikkat ediyoruz. Zina tek başına işlemiyor. Erkek nerede? Çünkü Musa'nın kanunu altında da ikisine ölüm cezası vardı. O nerede geziyor? Yok, o yok, ona yok. Ama bu zavallı kadını tutmuşlar. Ve biliyorsunuz İsa'nın önüne getirdiler İsa'yı denemek için. Tamam mı? İsa burada ne cevap verseydi? Yanlış. Dese tamam serbest bırakın, ben affediyorum. O zaman ne oluyor? Hemen Ferisiler ve kanun muallimleri hazırdılar demeye, sen Allah'ın kanunu, Musa'nın kanununa karşı gidiyorsun. O zaman İsa saygınlığını kaybedecekti. Öbür tarafta deseydi, tamam taşlayın. O zaman İsa bütün öğrencilerini kaybedecek. Çünkü onun merhametine geldi. Ve ne yaptı? Ne yaptı? Hepiniz biliyorsunuz. Sustu önce. Yani heyecan yarattı kişilerde. Onları düşündürdü. Kadını suçlayanları düşündürdü. Ve en sonunda bir laf yaptı. Günahsız olan birinci taşı atsın. Ve hepsi büyüklerden başlayarak çıktı. Bu örnek bugüne kadar bizim için hani büyük bir anlam taşıyor. Peki sonra kadına ne dedi? Git bir daha günah işleme. Acaba kendini bu kadının yerine koy. Sen aynı bu günahı işleyecek miydin sonra? Eminim işleyemez. Çünkü kıl payıyla ölümden kurtuldun. Bir kurtarıcı var İsa Mesih. Ve sonra ne oluyor? Evet. İşte bu da yeni antlaşmanın önemi. Yeni antlaşmanın sistemini görmeye başlıyoruz. Eskiden her şey korkuya dayanıyordu. Korkuya dayanarak kendini tutardın, sıkardın, günahtan uzak tutardın kendini. Ama şimdi merhamete dayanarak. Tamam mı? Evet. Ve şimdi geçiyoruz yeni Balkan'a. Önce eski Balkan, Sina dağındaki Balkan buydu diyor. Ama şimdi Siyon tepesine geçiyoruz. Ayet 22'den 24'e kadar. Hayır. Hayır diyor. Siz Siyon dağına geldiniz. Siz imanlılar. Ben sizi bugün yazıyorum. Siz bu eski sistem altında değilsiniz. Bu eski Balkan sizin Balkanınız değil. Sizin Balkanınızın adı Siyon. Ve nasıl bir şey? Diri Allah'ın kasabasına, gökteki Yeruşalim'e geldiniz. Sayılamayan meleklerin şenliğine geldiniz. Gökte yazılı olan ilk doğanların topluluğuna geldiniz. Herkesi davalayan Allah'a geldiniz. Tamamlık durumuna getirilmiş doğru adamların ruhlarına geldiniz. Yeni antlaşmanın aracısı olan İsa'ya geldiniz. Abil'in kanından daha iyi şeylerden için konuşan serpilmiş kana geldiniz. Bak sıralıyor 8 tane olay. Bir de ki yeni sistem böyle. Eski sistem bitti artık. İsa Mesih gelmedi. Bu eski sistemde sizi biraz daha iyi yapsın. Ama yepyeni bir sistem oluştursun. Evet bunlara bir göz atarız. En başta diyor Siyon Dağı'na, diri Allah'ın kasabası, gökteki Yeruşalim'e geldiniz. Açık açık diyor gökteki Yeruşalim. O şey her hafta ya da her gün bile hani İsrail haberlerde işitiyorsunuz. Filistin'e bunu yapmış, İsrail hükümeti böyle yapmış, kavga olmuş, kaç ölü olmuş. Bunun üzerinde şimdi çok büyük kavga ve bütün dünya Yeruşalim'e bakıyor. Sanki öyle bir plan yapılıyor. Yeruşalim yani böyle tarafsız bir kasaba. Bütün dinlerin kasabasını yapmak istiyorlar. Ama bizim dikkatimiz orada değil. Haberler de ki Yeruşalim ve İncil'deki Yeruşalim'i ayırmak gerek. Çünkü apaçık diyor ki diri Allah'ın kasabası. Bugünkü İsrail'deki Yeruşalim kasabası diri Allah'ın kasabası değil. Her bir story, her bir başkent gibi politik bir olaydır. Gökteki Yeruşalim. Apaçıktır. Tamam. Evet, eskiden Rab'in çadırı vardı ve o hep gezerdi. Hiçbir yerde durmazdı. Betel kasabası, Şilo sonra ve başka kasabalarda geçerdi. Çünkü en sonunda Rab izin verdi Yeruşalim'in en yüksek tepesine, Siyon tepesi. Orada yerleştirilsin. Artık sarsılmayacak bir kayanın üzerine. Mezmur 132'de şöyle diyor mesela. Çünkü Rab Siyon'u seçti. Onu kendi ev yapmak istedi. Bu kasaba sonsuzlara kadar benim rahat ettiğim yerdir. Orada oturacağım. Çünkü bunu arzu ettim. Evet, eski sistem altında bu vardı. Ama Rab diyor, buna gelmediniz. Gökteki Yeruşalim'e geldiniz. İsa, Yuhanna 4'te bu Samirili kadınla konuşurken hemen bir spor, bir tartışma yaptı. Asıl Allah'ın tapınağı nerede? Çünkü onlar da bir tapınak yaptılar. Yani Samiria bölgesinde. Ve İsa ne diyor? Hayır. Bu tartışma anlamsız. Çünkü öyle bir gün gelecek, öyle bir epoha, öyle bir zaman başlayacak. Nerede? Ne o Balkan'da, ne bu Balkan'da. Ne sizin, ne bizim dinimiz artık geçerli değil. Ama ruhta ve hakikatta. Evet, Yeruşalim kasabasında, Dakka'da Yahudiler ve Müslümanların arasında büyük bir kavga var. Kim o eski taşları alsın? Çünkü tam o Siyon tepesinin üstünde artık bu Allah evi, bu tapınak yıkıldı. Biliyorsunuz. Sadece bir tek duvar kaldı ama asıl tapınak yok oldu. İsa'dan 40 sene sonra. O zaten bunu peygamberlik etti. Romalılar arasında yerlerini bir ettiler. Ama sonra bir daha yapılmadı. Ve şimdi o da Müslümanlar iki tane bina koydular. Ve o bina sanki Yahudilere engel oluyor. İstiyorlar bir yeniden bir tapınak yapsınlar taşlardan. Ve birçok imanlılar buna kapılıyor. Ay keşke çok güzel bir şey o da tapınak yapılsın. Ama Rab diyor ki hayır siz ona gelmediniz. Bu Yahudilerin düşüncesi. Mesihçilerin gözü, Mesihçilerin dikkati orada değil. Biz zaten diyor gökteki Yeruşalim'e geldik. Devam ediyor. Sadece bu değil. Yeni sistem nasıl? İkinci bir olay meleklerin şenliğine geldiniz. Melekler bayram yapıyor. Melekler kutlama yapıyor. Şenliğine geldiniz. Tam olarak bunu anlamıyorum. Ne demek istiyor? Melekler bizi gözetliyor ama biz nasıl katılıyoruz? Hata yazıyor. 1. Korintiler 6:3. Yoksa bilmez misiniz? Biz melekleri bile davalayacağız. Tamam mı? 1. Timoteus 5:21. Pavlus Timoteus'a konuşurken şöyle diyor. Allah'ın ve Rab İsa Mesih'in ve seçilmiş meleklerin önünde sana çok ciddi olarak şu vazifeyi veriyorum. Sanki katıyor onları. Evet. 1. Korintiler 4:9. Pavlus kendi çekirlerini anlatırken diyor ki bütün dünyaya hem insanlara hem de meleklere seyirlik için olduk. Rezil olduk. Melekler bizi sanki gözetliyor. Demek bizim imanlıların hayatı değil sadece insanların ama aynı zamanda ruhsal dünyanın önünde geçerli. Onlar sanki kutluyorlar yeni sistemi. Onlar aslında bir şenlik var. Evet. Üçüncü olarak diyor ki gökte yazılı olan ilk doğanların topluluğuna katıldınız. İlk doğanların topluluğu. Gökte yazılı olan. Bizim adlarımız gökte yazılı defterde. Yazıyor senin adın defterde yani kayıtlısın. Evet. Mesih'te herkes bir ilk doğandır. Mesela eskiden diyelim 5 tane erkek var. Demek miras payı değil 5'e 6'ya bölünüyor. 5+1. Ve en büyük olan 2 pay alacak. 2 kat daha fazla alıyor öbür kardeşler. İlk doğanın hakkı budur. Ama şimdi diyor Mesih'te hepiniz ilk doğansınız. Hepiniz erkek olsun, kadın olsun. Yani ister en büyük olasın, ister en küçük yani böyle bedence ailende. Herkes Mesih'te ilk doğandır. Öyle bir privileg, öyle bir haka sahibiz. Tamam mı? Evet, ilk doğanın spesyal bir hakları vardı. Spesyal bir saygısı vardı. Ve biz bunu Mesih'te diyor kazandık. Nasıl oluyor bu iş? Herkes İsa'nın önünde diz çökecek. Bunu biliyoruz. Herkes İsa'nın yüceliğini kabul edecek. Onu biliyoruz. Ama biz bunu gene daha şimdiden yapıyoruz. Hani öbür insanlardan yüzlerce, binlerce sene önce demek o yüzden ilk olarak, ilk doğanız. Ve onlar sonra ama onlara fayda etmeyecek. Değil mi? Atlarımız gökte yazılıdır. Evet. Açıklama 3:5'te yazıyor ki kim yenerse onun adını yaşam kitabından silmeyeceğim. Şimdi anlıyor musun? Açan senin yanındaki kardeşin gerçekten kardeştir. Aynı ailedeniz. Onun adı seninkisiyle birlikte aynı defterde yazılıdır. Ve diyor ki, herkesi, dördüncü olarak, herkesi davalayan Allah'a geldiniz. Bak, herkesi Allah davalıyor, bunu biliyoruz. Ama siz ona zaten geldiniz. Sanki burada bir hakem var, bir sidya var. Siz önceden onu tanıyorsunuz. Tamam mı? O herkesi seni de davalayacak, davalamadan geçiyoruz. Evet. Ama biz onu şimdiden bile tanıyoruz. Evet. Bu bütün toplantılarımızda belli olsun. İşimiz Allah'ladır. Dil kiliseyle, dil pastoyla, dil kardeşlerle asıl işimiz Allah'ladır. Ona bir saygımız olsun. Ona bir parça korkumuz da olsun. Evet, doğru. Martin Luther Reformasyon hareketini başlarken ilk önce şöyle bir şey yazdı. Gerçek imana dönmek için değil mi? O zaman kilise çok böyle bozuk idi. Gerçek imana dönmek için en başta kiliselerimizde bütün altınlar, ikonalar, özel robalar, kokular ve buna benzer şeyler yok edilsin. Ne demek istedi? Bundan 200 metre ötede bir Ortodoks kilise var. Oradaki durum bambaşka. Oraya daldığın zaman altınlar, göz boyacı böyle şeyler, ikonalar, sert sert bakan kutsal adamlar bakıyor sana orada. İçeri girdiğin zaman yani müzika var, hor. Yani hep böyle gözlen görünen, ellen dokunulan şeyler ve bunlar insana korku veriyor. Saygı veriyorlar. Sanki gökteki salonu yeryüzünde böyle bir küçük bir kopyasını yapmak istiyorlar. Ve insan oraya daldığı zaman doğrudan bir korku alıyor. Karanlık kokusu bile insana korku veriyor, saygı veriyor. Tamam mı? Bizde bu yok, öyle değil mi? Bizde bu yok. Eminim bir papaz aramıza gelse bizi gülecek. Bu kilise değil ya, burası futbol, spor salonu bilmem ne. Daha iyi karate yapın bunu, eğlenecekler. Neden? Çünkü biz insanlar bu beden şeyleri daha fazla önem çeviriyoruz. Değil mi? Camilere de aynı, değişiklik bir şey yok. Tamam mı? Ama oraya daldığın zaman bir soru sana. Sen sakız çiğneyeceksin, böyle. Kahve içeceksin ve elinde böyle daldığın zaman köpekle dalabilir misin? Ya da toplantıda geç kalabilir misin? O zaman herkes sekunda da olacak değil mi? Ya istediğin zaman çıkıp başkalarla muhabbet, telefonda konuşmak böyle şeyler yapar mısın? Olmaz. Çünkü orası kutsal bir yer. Değil mi? Evet. O zaman korkun olacak. Ama bütün bu korku neye dayanak? Dışarıdaki hani insanca uydurulan şeyler. Bizim korkumuz lazım olmasın böyle dış şeylerden. Ama aslında kimin önünde geliyoruz diye. Evet, öyle bir saygımız olsun, öyle bir korkumuz olsun. Değil şimdi biz böyle bir obsolofka yapalım, insana korku veren bir şey. Ama herkesin kafasında, herkesin yüreğinde bu anlayış olmalı. Ve değil sadece bu dört duvarda. Ne zaman bir kardeşin bir ara geliyorsun, aynı. Değişen bir şey yok. Belki otobüste karşılaşıyorsunuz. Belki yani başka bir sokakta bilmem ne. Ama o zaman tapınaktasın. Evet diyor, biz stüdyayı daha şimdiden başlıyoruz. Ve diyor ki, beşincisi, doğru adamların ruhlarına geldiniz. Nasıl bir şey bu? Hangi bu doğru adamlar kimdir? Nasıl onların ruhuna geldin imanlı olarak? Allah'ın halkı birdir. Değil sadece böyle horizontal mı diyelim, değil sadece geografya olarak, değil sadece bir kasaba, bir devlette, bütün dünyada, ama aynı zamanda vertikal mı, zamanca. Biriz. Bizden önceki imanlılarla biriz ve bizden sonra gelecek olan imanlılarla biriz. Ve eski antlaşma altında yaşayan büyük adamlar bizimle birliktedir. Tamam mı? Matta 8:11'de İsa şöyle konuşuyor. Sizi şu kadarını söyleyeyim. Gün doğusundan ve gün batısından çok kişi gelecek ve gökün krallığında İbrahim ve İshak ve Yakup'la birlikte sofraya oturacaklar. Allah'ın krallığı İsa konuşurken yoktu, gelecek diyor. İsa'dan sonra yaşayanlar için kastediyor. Kiminle birlikte otursunlar? İbrahim, İshak ve Yakup. İsa'dan 2000 sene önce yaşamış olanlar. Bunlar diyor bir beden içinde, bir bütün olarak birlikte diyor sofraya oturacak. Sonra 6. diyor, yeni antlaşmanın aracısı geldiniz. Kim o? Yeni antlaşmanın aracısı. İsa Mesih. Öyle değil mi? İsa Mesih bir aracıdır. Ortada duruyor. Bir köprü gibi, bir most gibi. İki tarafını bağlayan insanı ve Allah'ı iki tarafını bağlayan bir köprü vazifesine görüyor. Çünkü iki tarafını biliyor. Sonsuzluk da Allah idi ve aynı zamanda zaman içinde insan oldu. İki tabiat var onda ve böylelikle bu aracı görevi yapabilir. Evet. Başka aracı yok. Ne Meryem Ana, ne bir takım kutsal adamlar, ne de bir hangi bir pastor. Sanma ki bir pastor senin için dua ettiği zaman bu daha özel. Hayır, tek bir aracıya girdiniz yani. Yeni antlaşmanın aracısı. Biraz kısa kesiyorum. Bir son olarak diyor, Abil'in kanından daha iyi konuşan bir kan. Abil kimiydi hatırlıyor musunuz? Adem ve Havva'nın çocuğu ve onun kardeşi Kain onu öldürdü. Ama öldürdükten sonra şöyle bir şey var. Rab konuşuyor Kain'e. Yaratılış 4:10. Tamam mı? Rab ne yaptın dedi. onu öldüren Kain'e. Kardeşinin kanı topraktan bana sesleniyor. Bana konuşuyor. Kan nasıl konuşabilir? Ve İbraniler 11:4'te aynı bu kişi için bir bölüm önce dedi ki o kendisi öldü Habil. Ama iman yoluyla gene de bize konuşuyor. Habil'in kanı bize konuşuyor. Nasıl? Topraktan bu kan diyor suçlu kişiye konuşuyor. Kimin kanı? Bu tabii ki İsa Mesih'in kanı için mesele oluyor. İsa Mesih'in kanı kutsal bir şeydir. Rabbin sofrası alırken ona göre davranalım. Rabbin sofrası sadece o momente değil. Ama gece gündüz bunu düşün. Mesih'in kanı benim üzerimde. O zaman ben nasıl lazım davranayım? O kan konuşuyor diyor sana. Bu kan sana konuşuyor. Almanya'da Nazi zamanında Adolf Hitler biliyorsunuz her sene bir kutlama yapardılar. 1929 senesinde o Münih'te bir ayaklanma kalktı yapsın ama yapamadı. Ve hükümet birçok kişi öldürdü bu Nazi partisinden. Ve onlar şehit gibi bir status kazandılar. Artık partiye için yani şehit olan, hayatını veren kişiler. Ve o da onların bir bayrağı varmış. Ve bu şehitlerin kanı bunun üzerine düşmüş. Tamam mı? Ve bütün Almanya 80 milyon kişi bakardı. Nasıl her sene bu ölmüş kişilerin kanına sanki saygı gösterirdiler. Ve o filmler var, bu klipler var gösteriyor. Yani nasıl Hitler geliyor, o bayrağa dokununca sanki bambaşka bir kişi oluyor. Sanki o zaman o ruhlar onun üzerine geliyor, transa giriyor gözlerinden beri. Ne oluyor? Sanki bu eski kişilerin kanı canlanıyor. Bu kanı bugün bir efekti var onların. Evet, her sene o bayrağa herkesi dokundurdu. Hani o şehitlerin kanı onların üzerine gelsin. Tabii bu kötü örnek. Hani kötü dünyadan, cinlerin gücüyle bir şey. Ama Rab burada konuşuyor. İşte biz aynısını yapıyoruz İsa Mesih. İsa Mesih'in kanı üzerimize gelsin ve o bizi değiştirsin diye anlatıyor. Evet, biz gene her hafta İsa'nın kanına geliyoruz. O kana dokunuyoruz. O zaman değil kötü ruhlar kutsal ruh işlesin diye dua ediyoruz. Evet, çok açık gördük eski ve yeni sistemi. Eski sistemde korku vardı. Korkuya dayanarak ceza korkusundan günahtan uzak dururdu. Tamam mı? Ama bugün biz öyle değil. Merhamete dayanıyoruz. Değil alacaksınız ama aldınız. Değil varacaksınız ama vardınız. Bugünkü imanlılar, Mesihçiler bu ceza korkusundan uzaktılar. Eğer öyle bir düşünce varsa sanıyorum çok şey daha anlamadın. Hayır, Rab bizi merhamet ettiği için, affettiği için biz kendimizi sıkıyoruz, günahtan uzak duruyoruz. Ve son olarak üçüncü parça, ayet 25-29'a kadar diyor ki dünya sarsılacak. Bütün dünya sarsılacak. Öyle bir deprem, öyle bir zelzele olacak da hiç olmadı. 7-8 tepene olur mu? Büyük bir şey. On binlerce ölü. 9 oldu bir kere Şili'de, Yüzün Amerika'da. Bir kere 9.5 oldu. Bu dünyanın en hızlı depremiydi. Ama insanlardan uzak çölde olduğu için çok zarar vermedi. Ya böyle 10, 11, 12 olursa bütün dünya sanki iki yar olacak. Öyle bir şey konuşuyor bu da. Ayet 25. Dikkat edin, konuşan Allah'tan yüz çevirmeyesiniz. Çünkü o kişiler, hani onlara yeryüzünde konuşmuş olandan yüz çevirdiler, cezadan kaçamadılar. Madem öyle, gökten konuşandan yüz çevirdik mi hepten kurtulamayacağız. Onun sesi de bir vakit yeryüzünü sarsaladı. Ama şimdi şöyle bir söz verdi. Ben bir kere daha sarsalayacağım. Değil sadece yeryüzünü ama gökyüzünü de. Bu laf bir kere daha şunu demek istiyor. Sarsalanan şeyler, hani yaratılan şeyler ortadan kaldırılıyor. Öyle ki sarsalanmayan şeyler kalsın. Demek sarsalanmayan bir krallık alıyoruz. Madem öyle yüreğimiz şükür etmekle dolu olsun. Allah korkusu ve saygınlık içinde Allah'a makbul biçimde hizmet edelim. Çünkü Allah'ımız yakıp bitiren bir ateştir. Sanki bir seçim veriyor. Hangi sistem? Eski sisteme dönmek mi istiyorsunuz? De. Yakıt bir ateştir. Ama biz başka durumdayız. Dünyanın sonu kesindir. Ve biz bunu imansızlara söylemeye çok seviyoruz. Aa her şey yanacak bunu. Sonra? Sonra ne? Rab dünyayı kurduğu gibi onu bir gün çözecek. Gökleri bir kilim gibi saracak. İncil'in son kitapçı, Otkrovenya Bulgarcası, açıklama ya da vahiy. Aslında bunun Grekçe sözü, Grekçe adı apokalipsis. Apokalipsis. Kalipso örtü demektir. Ve apo uzaklaşmak demektir, çekmek demektir. Yani örtüyü çekmek. Bu kitabın adı budur. Tamam mı? Son bizi bekleyen nedir? Rab örtüyü çekecek. Ve gök açık olacak. Bütün planlarımızı lazım oradan tutalım. Madem bu İncil'in sonunda zaten bizi bekleyen budur. Biz sondan geri hesaplayarak planlarımızı yapalım. Sanki o data nula senesini ve oradan geri sayalım. Değil. Ne zaman doğdun? Böyle değil. Ters. Sen dünyanın sonundan geri say. O data en önemli faktör bizim hayatımızda, bizim hesaplarımızda. Demek diyor ki iki şey var. Sarsılan şeyler, bir de sarsılmayan şeyler. Hangileri bunlar? Hangileri sarsılanıyor, hangileri yok oluyor ve hangileri yok olmayacak? İmanla kendi kendini sorsun. Ne için yeryüzünde duruyorum? Yaptığım işler geçici mi yoksa kalıcı mı? Ne için uğraşıyorum? Bütün yorgunluk, bütün emek, bütün işte para, bütün zahmet, bütün sağlığımı neye harcıyorum? Kalıcı şeyleri mi yoksa geçici şeyleri mi? Bu soruya sen cevap vereceksin. Bunu anladık mı her şey başka bir anlam kazanıyor. Eskiden kıymetli saydığımız şeyler artık önemsiz kalıyor. Öyle değil mi? Yani sen belki böyle kalıcı olmayan şeyler, sarsılan şeyler için uğraşıyorsun. Ama bir gün geliyor anlıyorsun boşuna. Zaten bunlar yok olacak. Bunları yanına götüremeyeceğim. E o zaman senin aklına geldi mi belki sarsılmayan şeyler için uğraşasın. Vaktini, paranı, sağlığını, nerflerini, işini onlara harcayasın. Böyle hesap yap. Çünkü Rab diyor, ben sarsacağım dünya öyle bir biçimde her şey yıkılacak. Biliyorsunuz hepiniz Titanic gemisi. Büyük film yapıldı, herkesin dilinde bir şey. O Titanic gemisini batarken şöyle bir olay oldu. Herkes gemiden inip kayıklara biniyordu değil mi? Bu senaryo gördünüz. Herkes panik içinde 15 tane, 16 tane kayık vardı. Herkes ona biniyor. E o zaman çok zengin bir kadın tam kayığa binmişken oradaki subaya, ofisere dedi ki aa dur bekleyin. Lazım geri döneyim. Benim kabinamda çok önemli bir şey unuttum. Ofisere de cevap veriyor. Tamam. Ama çok acele edin. 5 dakika sonra çıkıyoruz. O zamana kadar dönmediysen seni beklemiyoruz. Ölüm kalım meselesi abi. Kadın hemen odasına doğru koştu. Ve gemi artık korkunç böyle eğilmeye başladı. Çok zordu koşmak. Kadın en sonunda odasını buldu. Kabinasını buldu. Acaba ne alacaktı adam? Ha? Bu önemli şeyler nedir? Yani o kadar uğraştı, hayatını korkunçluğa attı bu şeyler alsın biliyor musunuz ne adı? Kabinasının içinde her yerde diamantlar ve altınlar dağılmıştı. Çünkü değil mi? Gemi artık eri duruyordu. Süper zengin bir kadın. Diamantlar dolu. Paralar bilmem ne. Hepsi artık ortada dağılmıştı. Kadın onlara hiç bakmadan yatağın yanındaki dolaba yetişmiş. Ve oradan 3 tane portakal almış. 3 tane portakal. Onları çabucak mantosunun içine koymuş ve hemen kayaya dönmüş. Ne oldu? Niye diamantları, pırlantaları, altınları almadı? Niye? O çünkü biliyordu o gecede ona güç lazımdı, vitamin lazımdı. Değil pırlantalar onu kurtaramaz. O soğuk denizde saatlerce duruyordular. Ve onun için bu portakallar daha önemli oldu. Ne kadar bütün altınlar, bütün diamantlar bilmem. Gerçek bir olay. Kadın için bir anda bütün değerler değişti. Değerli olan sekundada değersiz oldu. Ve böyle dikkat çevirmediğimiz hani değersiz 3 tane portakal çok kıymetli oldu. Değil mi? Eskiden daha yarım saat önce gemi daha çarpılmadan bu buzlu dağına 3 karşon portakal karşılığında küçük bir diamant bile vermeyecekti. Ama burası bu gemi çarptı ve batmaya başladı. Bütün değerler değişti. Kafasında bir değişiklik oldu. Evet, ve Allah'ın sözü bizi de uyarıyor. Var sarsılan şeyler, var sarsılmayan şeyler. Bunlar nedir? Sen araştır. Ben sana vermeyeceğim cevabı. Sen düşün, kalıcı şeyler nedir? Ve sen bunu bir kere anlarsan hayatın değişecek. Eskiden kıymetli olan şeyler hiç değeri kalmayacak. Ve eskiden böyle bayağı banal mı saydığın şeyler çok kıymetli olmaya başlayacak.